Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Kanser Koğuşu, Alexander Solzhenitsyn, 1. Kaset 1. Yüz, Altın Kitaplar Yayın Evi, 4. Basım 1972, Türkçe'ye çevirenler Özay Süsoy, Gönül Suveren, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Deren Koçkesen. Her insanın hayatında unutulması imkansız, umutsuzluk anları vardır. Ama insanların bu durumdaki tutumları öylesine farklıdır ki, kanser koğuşunda insanların kültürlerine, öğrenim durumlarına, dünya görüşlerine göre hastalıklar ve büyük acılar karşısındaki davranışları dile getirilmek istenmiştir. Herkesin kişiliğinin mühenk taşıdır bu hastalık. İnsanların ruh durumları, bu ruh durumları içinde aşkları, birbirine dayanışmaları, ölüme giden insanların birbirine takındıkları insancıl tavır bu şaheserde başarıyla yansır. Ivan Denisovich'in Bir Günü, İlk Çember ve Matryona'nın Evi yazarın diğer ünlü yapıtlarıdır. Solzhenitsyn 1918'de Don kıyılarındaki Rostov'da doğdu. Babası işçi, annesi öğretmendi. Babası çok küçük yaşta öldüğünden öğrenim ve eğitimiyle annesi uğraştı. Rostov Üniversitesi'nde fizik ve matematik okudu. 1941 yılında burayı bitirdi. Bu yıllarda devam eden İkinci Dünya Savaşı onu da cepheye aldı. Er olarak katıldığı orduda birçok yararlılıklar gösterdi ve yüzbaşılığa kadar yükseldi. İki defa da madalya almıştı. Doğu Almanya'da askerlik yaparken Stalin aleyhine konuştuğundan 1945'te tutuklandı. Kısa bir yargılamadan sonra 10 yıla mahkum edildi ve çalışma kamplarına gönderildi. 1953'te Stalin ölünce cezası sürgüne çevrildi. 1970 Temmuz'unda aralarında J.P. Sartre ve Simone de Beauvoir'un da bulunduğu 50 ünlü yazar 1970 Nobel'inin Solzhenitsyn'e verilmesi için bildiri yayınladılar. Nobel Kurulu sonunda 1970 Edebiyat Ödülünü bu büyük yazara verirken şu gerekçeyi açıkladı. Klasik Rus edebiyatını sürdüren tek yazar, çağımızın Dostoyevskisi. 1. Kısım, 1. Bölüm. Hastanenin Kanserliler Bölümü 13. Koğuştu. Pavel Nikolayevich Rusanov batıl inançları olan bir kişi değildi ama kayıt fişine 13. koğuş yazdıkları zaman içinde bir şeylerin çöktüğünü hissetti. Koğuşa 13 değil de protez ya da bağırsak hastalıkları koğuşu gibi bir şey demek inceliğinde bulunmalıydılar. Bütün bölgede ona yararlı olabilecek başka bir hastane yoktu. ''Bende kanser bulunmadı değil mi doktor? Bende kanser yok değil mi?'' diye Pavel Nikolayevich zararsız beyaz deriyi iterek günden güne büyüyen, boynunun sağ yanındaki şişliği hafif hafif ovuşturarak umutla soruyordu. ''Hayır, hayır elbette değilsiniz.'' diye Doktor Dontsova iri biçimsiz yazısıyla sağlık raporunu yazmaya devam ederken onu belki de 10. kez inandırmaya çalıştı. Doktor Dontsova yazı yazarken oval, kabarık camlı gözlükler takar, yazısını bitirince de gözlüklerini çıkarırdı. Artık genç sayılmazdı. Pavel Nikolayevich Rusanov'u muayene ettiği birkaç gün önceki gibi çok yorgun ve solgun bir hali vardı. Dispansere sadece kontrol için gelip de kanser koğuşuna yollanan bir hasta geceleri uyuyamazdı. Üstelik Dontsova, Pavel Nikolayevich'in derhal hastaneye yatmasını emretmişti. Mutlu, kaygısız Pavel Nikolayevich'in üzerine iki hafta önce bir fırtına gibi çöküp ruhunu yalnızca bu beklenmedik hastalık değil, onu bu hastanenin herhangi bir koğuşunda yatmak da kaygılandırıyordu. Bir hastanenin teşhis koğuşunda yatalı o kadar uzun bir zaman olmuştu ki tarihini bile hatırlamıyordu. Yevgeni Semyonoviç'e, Şendyapin'e ve Ulmas Basyev'e telefon etmiş, onlar da hastane personeli içinde ileri gelen mütehassıslar olup olmadığını, Pavel Nikolayevich için özel hazırlıklar yapılıp yapılmayacağını öğrenebilmek için başkalarına telefon etmişlerdi. Hastanenin başhekimi yoluyla Pavel Nikolayevich için elde edebildikleri ayrıcalıklar, kabul formalitelerini atlaması, hastanenin banyosunda yıkanmaktan kurtulması ve hastanenin kaba kumaştan giysisi yerine kendi pijamalarını giyebilmesiydi. Ailenin açık mavi Moskoviçi ile Yura babasını ve annesini 13 nolu koğuşun girişine kadar getirdi. soğuğa rağmen çizgili pamuklu kumaştan iğrenç bornozlar giymiş iki kadın üzeri açık taş verandadaydılar. Titriyorlar, kollarını göğüslerinin üzerinde kavuşturuyorlar ama yine de orada duruyorlardı. Bu şapşal bornozlardan başlayarak hastanenin her şeyi Pavel Nikolayevich'e iğrenç geliyordu. Verandanın aşınmış çimento döşemesi, hastaların ellerinin kirlettiği kapı tokmakları ve bekleme odası. Bekleme odasının döşemesi yer yer çatlamıştı. Yüksek kaplama duvarlar pis bir zeytin rengindeydi. Geniş çatılı tahtalardan yapılmış sıralara uzaklardan gelen hastaların hepsi sığmıyordu. Çoğu yerlerde oturuyorlardı. Özbekler içlerine pamuk dikilmiş giysiler giymişlerdi. Genç Özbek kadınları eflatun, kırmızı ve yeşil renkte, yaşlıları da beyaz renkte başörtüleri takmışlardı. Ayaklarında bot ya da galoş vardı. Bir Rus sıranın üzerine boylu boyunca uzanmıştı. Paltosunun öne açılmış, ucu yere sürünüyordu. Adam bir deri bir kemik kalmış, karnı şişmişti. Isıraptan haykırıyordu. Haykırışları Pavel Nikolayevich'in kulaklarında öylesine çınlıyor, öylesine iliklerine kadar işliyordu ki Pavel Nikolayevich adamın kendi derdine değil de onunkine feryadı kopardığı sanısına kapılmıştı. Pavel Nikolayevich dudaklarına kadar bembeyaz kesildi. Durdu, fısıldadı. Kapa, burada öleceğim ben. Kalmasak daha iyi olur. Haydi geri dönelim. Kapitolina Matyayevna onun elini avucuna aldı, sıktı. Paşenka, nereye döneceğiz? Sonra ne olacak? Belki Moskova'da bir hastaneye yatmam daha iyi olur. Kapitolina Matyayevna döndü. Bakır rengi, gür, biçimli buklelerinin daha büyüttüğü geniş yüzüyle kocasına baktı. Paşenka, Moskova 2 haftamızı daha alabilir. Üstelik yer bulabilmemiz de kuşkulu. Nasıl bekleyebilirsin? Her sabah daha çok büyüyor. Pavel'e cesaret verebilmek için karısı onun elini sıktı. İş ve toplum hayatında Pavel Nikolayevich kararlı, azimli bir kişiydi. Aile işlerine gelince önemli sorunlarda Pavel karısına güvenmekten hoşlanırdı. Kapitolina Matyayevna hiç duraksamadan yerinde kararlar verirdi. Sıranın üzerindeki genç adam kendi kendini parçalıyor, ıstırapla haykırıyordu. Belki de doktorlara hastalığımı evde tedavi ettirebiliriz, para veririz diye Pavel Nikolayevich direndi. Pasik diye karısı ısrar etmekle beraber kocasının üzüntüsünü paylaşıyordu. Biliyorsun ki bunu ilk olarak ben düşündüm ama sorduk, bu doktorlar evlere gelmiyorlar. Üstelik para da kabul etmiyorlar. Üstelik bazı aletlere de ihtiyaçları var, evde olamaz. Pavel Nikolayevich evde tedavi olamayacağını anlamıştı. Boş bir umutla konuşmuştu. Onkoloji bölümünün başhekimiyle yaptıkları anlaşmaya göre saat 2'de burada bulunmaları gerekiyordu. Başhemşire şimdi koltuk değnekleriyle bir hastanın dikkatle indiği merdivenlerin başında onları bekleyecekti. Hemşire orada değildi tabii. Tıbbi aletler odasının kapısında da küçük bir kilit asılıydı. ''Hiç kimseye güvenmiyorsunuz.'' diye bağırdı Kapitolina Matyayevna. ''Niçin para veriyoruz?'' Yakaları büyük gümüş siyahi tilki kürküyle örtülü bir manto giyen Kapitolina Matyayevna koridordan aşağı doğru yürüyerek içeri girmeden önce paltoları vestiyere bırakın lafasını geçti. Pavel Nikolayevich bekleme odasında ayakta durmaya devam etti. Korka korka başını hafifçe sağa eğerek çeneyle köprücük kemiği arasındaki şişkinliğe dokundu. Evde boynuna kaş kolunu sararken aynaya baktığını son yarım saat içinde şişkinlik daha da büyümüş gibiydi. Pavel Nikolayevich birdenbire kendini halsiz hissederek oturmak istedi. Sıraların pis bir görünüşü vardı. Üstelik ayakları dibinde yağ lekeli büyük bir bohça duran başörtülü bir kadına ileri gitmesini söylemek zorundaydı. Pavel Nikolayevich kokuya gelmezdi. Bohçanın kokusunu bu kadar uzaklıktan bile duyuyordu. Halkımız üstü başı temiz, düzenli bavullarla yolculuk etmesine ne zaman öğrenecek? Boynundaki uru düşünse ya o zaman bunların hiçbirini mesele yapmaz. Genç adamın inlemelerinden, burnuna ve gözüne hücum eden her şeyden rahatsız olan Pavel Nikolayevich duvarın bir çıkıntısına yaslandı. İçeriye elinde ağzına kadar sarı bir sıvıyla dolu yarım litrelik kavanoz bulunan bir hasta girdi. Kavanozu saklamıyor, aksine kuyrukta bekleyip satın aldığı bir şişe biraymış gibi gururla yukarıda tutuyordu. Kavanozu ikram ediyormuş gibi uzatarak tam Pavel Nikolayevich'in önünde durdu. Bir şey sormak üzereydi ama ayı balığı kürkünden şapkaya baktı. Öteki tarafa döndü. Koltuk değnekli hastaya doğru yürüdü. ''Arkadaş, bunu nereye götüreyim ha?'' Koltuk değnekli adam laboratuvarın kapısını işaret etti. Pavel Nikolayevich'in içi bulanmıştı. Dış kapı açıldı, içeri bir hasta bakıcı girdi. Beyazlar içindeydi, yüzü gösterişsiz ve uzundu. Derhal Pavel Nikolayevich'i fark etti. Kim olduğunu anladı, yanına geldi. "Lütfen beni bağışlayın," diye kekeledi. Acelesinden o denli nefes nefese kalmıştı ki yüzü dudakları kadar kırmızıydı. "Rica ederim, beni bağışlayın. Fazla beklemediğinizi umarım. İlaç getirdiler, imza vermek zorundaydım." Pavel Nikolayevich acı bir karşılık vermek istedi ama kendini tuttu. Beklemenin sona ermesine sevinmişti. Yura içeri girdi. Elinde bavulla yiyecek dolu çanta vardı. Perçemi alnının üstünde sallana sallana onlara doğru geldi. Arabayı sürerkenki gibi paltosuz ve şapkasızdı. "Başhemşire bu taraftan," dedi. Onları merdiven altındaki depoya doğru götürdü. "Biliyorum, Nizamuddin Bakramovich kendi pijamalarınızı getireceğinizi söyledi. Ama bu pijama da yeni. Daha önce kimse giymedi. Dosdoğru mağazadan geliyor. Yönetmelik öyle, yoksa dezenfekte edilmesi gerek, anlarsınız, burada giyinebilirsiniz." Başhemşire kontrplak kapıyı açıp ışığı yaktı. Tavanı eğimli olan depoda pencere yoktu. Duvarlarda renkli kalemle işaretlenmiş birçok grafik vardı. Yura sessiz sedasız bavulu getirdi. Pavel Nikolayevich giyinmek için içeri girerken Yura dışarı çıktı. Başhemşire başka bir işe gitmek için sabırsızlıkla döndü. Aynı anda Kapitolina Matveyevna geldi. "Küçük hanım, aceleniz ne?" "Ben..." "Adınız nedir?" "Mita." "Garip bir ad. Rus değilsiniz o halde." "Almanım." "Bizi beklettiniz." "Rica ederim, bağışlayın beni. İlaçlar için imza vermek ve..." "Beni dinleyin Mita. Kocamın önemli bir memur, ünlü bir kişi olduğunu bilmenizi isterim. Adı Pavel Nikolayevich'tir." "Pavel Nikolayevich. Güzel. Aklımda tutacağım." "Anlarsınız, kocam iyi bakıma alışmıştır. Üstelik de şimdi hasta. Yatağının başında bekleyecek bir gececi ve bir gündüzcü hasta bakıcı bulunduramaz mıyız?" Mita'nın kaygılı yüz ifadesi daha çok karıştı. Başını salladı. "Ameliyathane dışında 3 hasta bakıcımız var. Bunlar da gün boyunca 60 hastaya bakıyorlar. Geceleri de 2 tane. Bakın, görüyorsunuz, insan burada ölebilir. Yardım ister ama kimse gelmez." "Pavel Nikolayevich herkes değildir. Üstelik hasta bakıcılarınız değişiyor." "Evet, 12 saatte bir nöbet değiştirirler." "Ne kadar gelişi güzel bir bakım. Kızım ve ben elimizden gelse yatağının başında beklemekten zevk alırız. Kendi hesabımıza bir hasta bakıcı tutabilirim ama bunun imkansız olduğunu söylediler, öyle mi?" "Böyle bir şeye izin verilmediğini sanıyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapan olmadı. Hatta koğuşta hasta bakıcının sandalyesine bile yer yok." "Allah'ım, koğuşun nasıl bir yer olduğunu düşünebiliyorum. Şu koğuşa bir göz atsam iyi olur. Kaç yatak var?" 9. Hastanızın doğrudan doğruya koğuşa girmesi bile bir kazanç. Yeni gelen hastalar genellikle merdiven sahanlıklarındaki ya da koridorlardaki yataklara yatırılıyorlar. "Küçük hanım, rica ediyorum. Birlikte çalıştığınız kişileri daha iyi tanırsınız. Pavel Nikolayevich'in olağanın üzerinde bir ilgi görmesi için bir hasta bakıcı, bir hademe bulamaz mısınız?" Kapitolina Matveyevna büyük siyah çantasını açmıştı bile. İçinden 3 tane 50 rublelik banknot çıkarıyordu. Kapitolina Matveyevna'nın yanında duran düz sarı perçemli oğlu arkasını döndü. Mita iki elini de arkasına götürdü. "Hayır, hayır, kabul edemeyiz." "Ama bunu size vermiyorum ki," dedi Kapitolina Matveyevna paraları hasta bakıcıya uzatarak. "Resmen ayarlanamadığına göre yapılacak işin karşılığını ödüyorum. Sizden istediğim tek şey parayı dağıtmak iyiliğini göstermeniz." "Olmaz, olmaz," dedi hasta bakıcı, sesi buz gibiydi. "Biz böyle şeyler yapmayız." Kapı gıcırdadı, Pavel Nikolayevich depodan çıktı. Yeşilli kahverengili yeni pijamalarını, kürk astarlı sıcacık terliklerini giymişti. Hemen hemen dazlaklaşmış başında ahu dudu renginde Orta Asya takkesi olan bir tübeteyka vardı. Tübeteyka, sokakta giyilen takkeye benzer bir başlık. Boynunun yan tarafındaki yumruk büyüklüğündeki şişlik, kaşkol ve manşon olmayınca daha da tehdit edici görünüyordu. Başını dik tutamıyor, bir yana eğiyordu. Oğlu sokak giysilerini toplayıp bavula koymak için depo odasına girdi. Parayı tekrar çantasının içine koyan karısı ilgiyle kocasına baktı. "Üşümeyecek misin? Kalın bornozunu almalıydık. Ben getiririm. İşte sana bir eşarp." Kapitolina Matveyevna eşarbı cebinden çekip çıkardı. "Sarın, boynun üşümesin." Kürkleri ve paltosu içinde kocasından 3 kat daha iri duruyordu. "Şimdi koğuşa git, yerleş. Çantadan yiyeceklerini çıkar. Çevrene bir göz at. Nelere ihtiyacın olabileceğini düşün. Ben burada bekleyeceğim. Aşağı gel, söyle. İstediklerini akşama getiririm." Kapitolina Matveyevna asla boş konuşmazdı, yerinde konuşurdu. Gerçek bir hayat arkadaşıydı. Pavel Nikolayevich ona minnetle, acıyla baktı. Sonra da oğluna. "Demek yola çıkmaya hazırsınız Yura," dedi. Tren bu gece hareket ediyor. Yura babasına karşı daima saygılıydı. Ama asla duygularını açığa vurmazdı. Şimdi hastanede bırakıp gittiği bir babaya karşı bile duygularını belli etmiyordu. Her şey bir sessizlik içinde kabullenirdi. İşte böyle oğlum. Bu senin ilk büyük memuriyetin olacak. Adımını doğru at, azimli ol. Korkak olma. Yufka yüreklilik seni mahveder. Daima özel bir kişi, Yura Rusanov olduğunu hatırla. Sen kanunun temsilcisisin, anladın mı? Yura ister anlasın ister anlamasın, Pavel Nikolayevich daha kesin sözcükler düşünmekte güçlük çekiyordu. Mita yerinde duramıyor, gitmek için sabırsızlanıyordu. Ben burada annemle bekleyeceğim. Yura gülümsedi. Daha vedalaşmayın baba, yukarı çıkın. Koje kendiniz gidebilir misiniz diye sordu Mita. Tanrım, adamcağız güçlükle yürüyor. Yatağına kadar ona yardım edemez misiniz? Çantasını taşıyın dedi Kapitolina Matyevna. Kendi kendine karşı acımayla coşan Pavel Nikolayevich karısına ve oğluna baktı. Mita'nın yardım için uzanan elini reddetti. Trabzana tutunarak merdiveni çıkmaya başladı. Kalbi deli gibi atıyordu. Yalnızca merdiveni çıkmak için sarf ettiği güçten değildi bu. Merdiveni, nasıl demeli, dar ağacına tırmanan bir idam mahkumu gibi çıkıyordu. Pavel Nikolayevich'in yiyecek çantasını kapatarak önden koşan hasta bakıcı Maria adlı birine seslendi. Daha Pavel Nikolayevich birinci kat merdivenlerini çıkmazdan önce Mita yandan merdivenleri inmiş, Kapitolina Matyevna'ya kocasının burada nasıl bakılacağını göstererek koğuşta kalmıştı. Pavel Nikolayevich ağır ağır yalnızca eski yapılarda görülen türde geniş uzun bir sahanlığa ulaştı. Sahanlıkta dolu iki yatak vardı. Yanlarında ufak dolapları olmasına rağmen karyolalar merdivenlerdeki gidiş gelişi kesmiyordu. Hastalardan birinin durumu çok ağırdı. Bitkindi. Oksijeni emercesine içine çekiyordu. Hastanın umutsuz yüzüne bakmamaya çalışarak Rusanov döndü. İleriye bakarak yürüdü. İkinci kat merdivenlerinin sonunda esaretlendirici bir şey bulamadı. Hasta bakıcı Maria oradaydı. İkona benzeyen esmer yüzünü ne bir gülümseme ne de bir hoşnutluk kapladı. Uzun, ince ve dimdik bir asker gibi bekliyordu. Derhal öne düşerek üst sahanlığı geçti. Bu sahanlığa birçok kapı açılıyordu. Pavel Nikolayevich aralık duran her kapıdan hastalarla dolu karyolalar görüyordu. Penceresiz bir köşede hasta bakıcının masası vardı. Üzerinde sonsuza dek aydınlatan bir masa lambası ve ilk yardım malzemesiyle enjektörler duruyordu. Duvarda buzlu camı üzerinde kızıl haç işareti bulunan ilaç dolabı asılıydı. Bunun gerisinde karyolalar uzanıyordu. Maria kemikli uzun parmağıyla işaret ederek "Pencereden sonra ikinci karyola," dedi. Maria koğuştan çıkmak için sabırsızlanmaya başlamıştı bile. Hastanenin herkes üzerinde uyandırdığı o tedirginlik, hiç kimse durmaz, hiç kimse iki çift laf etmez. Koğuşa açılan çift kanatlı kapı ardına kadar açık tutulurdu ama yine de Pavel Nikolayevich eşiği geçerken nemli küf kokularıyla karışık bir havayla karşılaştı. Kokulara karşı olan hassaslığı onun bu havaya dayanabilmesini güçleştiriyordu. Karyollar birbirlerine çok yakındı. Duvara dayatılmışlardı. Aralarındaki küçük komedinler onları birbirlerinden ayırıyordu. Odanın ortasındaki geçit ancak iki kişinin geçebileceği kadardı. Bu geçitte çizgili pijama giymiş, geniş omuzlu, tıknaz yapılı bir adam duruyordu. Bütün boynu hemen hemen kulak memelerine kadar sımsıkı, kat kat sarılmıştı. Beyaz sargı bezlerinin sıklığı gür, kahverengi saçlı, ağır iri başını rahatça çevirmesini engelliyordu. Hasta boğuk bir sesle kendisini yatakta dinleyen başka bir hastayla konuşuyordu. Rusanov içeri girince geçitteki hasta başı sımsıkı yapıştırılmış, hareketsiz gibi görünen gövdesiyle döndü. Rusanov'a ilgisizce baktı. "İşte bir kanserli daha geldi," dedi. Pavel Nikolayevich bu senli benliliğe karşılık vermeye gerekli bulmadı. Bütün odanın kendisine baktığını hissediyordu ama bu yabancı yüzlere bakarak karşılık vermeyi, hatta merhaba demeyi bile istemiyordu. Yalnızca kahverengi saçlı hastaya yoldan çekilmesi için işaret etti. Hasta Pavel Nikolayevich'in geçmesine izin verdi. Sonra aynı şekilde başı omuzlarına yapışıkmış gibi bütün gövdesiyle dönerek Rusanov'un karşısında durdu. "Dinle arkadaş, seninki ne cins kanser?" diye boğuk bir sesle sordu. Bu sırada yatağına varmış olan Pavel Nikolayevich'in üzerinde bu soru sinirlendirici bir etki yaptı. Küstah adama baktı, öfkesini kontrol altında tutmaya çalıştı ama omuzları titriyordu. Karşılık verdi. "Hiçbir şey kanseri, bende kanser yok." Kahverengi saçlı adam burnundan soluyarak bütün koğuşun duyabileceği bir sesle kararını bildirdi. İşte bir aptal daha. Onda kanser yoksa niçin buraya koydular? İkinci bölüm. Koğuşta o ilk akşamın birkaç saati Pavel Nikolayevich'in dehşete kapılmasına yetti. Tümörün beklenmedik, duygusuz bir kimseye yararı dokunmayan sert şişkinliği, onu oltanın balığı çekişi gibi bu dar, perişan yayları gıcırdayan şiltesi incecik karyolaya fırlatıp atmıştı. Merdivenin altındaki depoda pijamalarını giyerek, karısı ve oğluyla vedalaşıp bu koğuşa gelmek için merdivenleri çıkar çıkmaz, eski anlamlı düzenli hayatı yüzüne kapı gibi çarpılıp kapanmış, yerini tümörün kendisinden de daha korkunç olan bir hayat almıştı. Artık bakmak için hoş ve dinlendirici nesneler seçemezdi. Şimdi görünüşte aynı düzeyde olan 8 hasta kişiye bakmak zorundaydı. Solmuş, yıpranmış, şurası burası yamalı, hemen hemen hepsi de üzerlerine uymayan beyazlı pembeli pijamalar giymiş 8 hasta. Artık dinleyeceği şeyleri de seçemezdi. Bu cahil kişilerin sıkıcı, Pavel Nikolayevich'i ilgilendirmeyen ya da etkilemeyen konuşmalarını dinlemek zorundaydı. Seve seve onlara özellikle kahverengi saçlı, koca kafalı, genç olmasına rağmen ilk adı Yefrem diye çağrılan sinir bozucu adama susmalarını emredebilirdi. Yefrem karyolasında yatmıyordu. Arada sırada ıstırapla yüzünü buruşturuyor, başını ellerinin arasına alıyor, sonra yeniden dolaşmaya devam ediyordu. Bir seferinde Rusanov'un karyolasının yanında durdu. Bükülmeyen gövdesiyle karyolanın ayak ucundan ona doğru uzandı. Geniş çiçek bozuğu yüzünü eğerek onu uyardı. ''Bu son profesör, evine dönmeyeceksin, anladın mı?'' Koğuş çok sıcaktı. Pavel Nikolayevich örtülerin üzerinde pijamaları ve tübeteykasıyla yatıyordu. Gözlüğünün yaldızlı çerçevesini düzeltti. Yefrem'e nasıl yapılacağını çok iyi bildiği sert bir bakışla baktı. Karşılık verdi. ''Benden ne istediğini anlamıyorum yoldaş. Niçin beni korkutmaya çalışıyorsun? Sana hiçbir şey sormadım ki.'' Yefrem yalnızca öfkeyle soludu. Pavel Nikolayevich, Yefrem'in salyasının çarşaflara akmasından korktu. ''İster sor, ister sorma evine dönmeyeceksin. Gözlüklerinle yeni pijamalarını evine yollasan iyi olur.'' Bu kaba davranıştan sonra Yefrem katı gövdesini doğrulttu, gezinmesini sürdürdü. Kaygılı bir adamdı. Pavel Nikolayevich elbette onun sözünü kesip haddini bildirebilirdi ama bunu yapabilmek için alışık olduğu irade gücünü kendinde bulamamıştı. İradesi zayıflamıştı. Sargılar içindeki şeytanın sözleri iradesini daha da azaltmıştı. Pavel Nikolayevich'in desteğe ihtiyacı vardı. Oysa bir çukura itilmişti. Birkaç saat içinde Rusanov hayattaki bütün düzenini, onurunu, gelecek için planlarını yitirmiş, yarın ne olacağını bilmeyen 76 kiloluk sıcak beyaz bir et yığını haline gelmişti. Herhalde üzüntüsü yüzünden belli oluyordu. Çünkü Yefrem yeniden geçerken durdu, karyolanın ayak ucunda durup dostça bir tavırla konuştu. ''Eve de dönsen ne olur? Uzun süre geçmeden yeniden buraya gelirsin. Kanser insanları sever. Pençeleri bir taktı mı öldürünceye kadar bırakmaz.'' Pavel Nikolayevich'te tartışacak güç yoktu. Yefrem dolaşmasını sürdürdü. Zaten Pavel Nikolayevich'in çevresinde başka kim vardı ki? Ötekilerin hepsi ya baygın yatıyorlardı ya da Rus değildiler. Karşı duvar boyunca yalnız 4 karyola için yer vardı. Çünkü sobanın çevresindeki duvarın çıkıntısı yer kaplıyordu. Bu yataklardan biri geçidin karşı tarafında, Rusanov'unkiyle uç uça Yefrem'inkiydi. Diğer üçünde gençler vardı. Sobanın yanında esmer, çok çirkin bir çocuk, koltuk değnekli genç bir Özbek ve pencerenin yanında sapsarı yüzlü solucan gibi incecik, yattığı yerde kıvranıp inleyen biri. Pavel Nikolayevich'in solundaki aynı sırada 2 Orta Asyalı yatıyordu. Kapıya yakın bir yerde saçları kısacık kesilmiş, kitap okuyan bir Rus vardı. Pavel Nikolayevich'in sağındaki son yatakta, pencere yanında da Rus'a benzeyen biri vardı. Ama öyle barbar bir görünüşteydi ki, komşuluğu sevinç uyandıracak gibi değildi. Sert görünüşü herhalde ağzının köşesinden başlayıp sol yanağını geçip, hemen hemen boynuna kadar uzanan yara izinden ileri geliyordu. Belki de karışık kabarık duran siyah saçlarından ötürüydü.